Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, özellikle Türkiye'de tek parti yönetiminin sona erdiği, çok partili hayata dönüşün söz konusu olduğu 1945 sonrasını, 1946 seçimlerini, seçimlerden önce 7 Ocak 1946'da kurulan Demokrat Parti'yi, Demokrat Parti'nin kuruluşunu, dönüşümünü, mücadelesini, bu mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarattığı etkileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasi, çok partili hayata dönüş ve Demokrat Parti'nin muhalefeti sayesinde içine girdiği dönüşümü, bunun rejime olan etkilerini, 46 ile 50 arasındaki bu büyük dönüşüm sayesinde serbest adil seçimin, açık tasnif, gizli oy ilkesine gelişin, bu uğurda yapılan mücadelenin ve siyasi partiler seçim kanununda yapılan değişikliklerin ve nihayet 14 Mayıs 1950 ile iktidarın barışçı bir şekilde seçimle sandıktan ortaya çıkan sonuçlar istikametinde değişmesinin, halkın seçtiği bir iktidarın 14 Mayıs 1950'den sonra barışçı bir şekilde iktidara gelişini konuştuk. Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, bu aradaki gelişmeleri, nihayet 27 Mayıs darbesini, 27 Mayıs darbesiyle başlayan yargılama sürecini ve bu darbenin her düzeyde yarattığı tahribatı, hukukta, demokraside, ordu içerisinde, bu tahribatın neticesinde ortaya çıkan cuntalaşma eğilimlerini, bu eğilimlerin çok partili hayata dönüş süresi boyunca Taratay Demir darbe teşebbüsleri başta olmak üzere adeta Türkiye'nin demokratik karakterini zedeleyecek bir vesayet sistemini 61 Anayasası ile beraber dönüşmesini anlattık. 65'te Adalet Partisi'nin tek başına iktidarı, 69'da tekrar tek başına iktidarı ile siyasi ekonomik kalkınmaya rağmen bu bahsettiğimiz tahribatın etkisiyle 1970'te yaşanan büyük kırılmayı anlatmaya başlamıştık. 1970'te 15-16 Haziran'da çok ciddi bir sendikalardan bir eylem söz konusu. Bu yüzden sıkı yönetim ilan edilmişti. Bunu hatırlayacaksınız, bunu anlattık. Gruplar içerisindeki ayrışmalar, kırılmalar söz konusu bu dönemde. Birbirinden ayrı fraksiyonlar, dernekler, bunlar giderek şiddet hareketlerine dönüşüyorlar. Bu şiddet hareketlerinin yansıması, bunun sahada da bir reaksiyon oluşturmasıyla beraber çatışmalar, işte okulları ele geçirme eylemleri, boykotlar, öğrenci eylemleri vesaireler söz konusu. Bu arada Adalet Partisi'nin kendi içerisinde de bu büyük dalgalanmanın da etkisiyle ve aynı zamanda Demirel'in bu süreci iyi yönetememesi ve parti içerisindeki muhalefetin de sertliği yüzünden aslında tek başına iktidar olan Adalet Partisi kendi milletvekillerinin oylarıyla kendi bütçesini 41 kişinin muhalif oyuyla reddediyor ve hükümet istifa ediyor. Tabii bu birçok kırılmayı beraberinde getirecek. Buradan Demokratik Parti kuruluyor. Bu Adalet Partisi'ni sağın en büyük tek başına iktidara gelen partisinin yeniden tek başına iktidar olamaması demek. Bu da 70'li yıllar boyunca ortaya çıkacak koalisyonların önünü açıyor. Ama tabii bununla sınırlı değil. Buradan bir siyasi ekonomik istikrarın bozulmasıyla beraber maalesef darbeye doğru giden bir süreç de var. Bu 70'li yılların ne yazık ki Türkiye demokrasi bakımından, kalkınması bakımından kaybedilmesi anlamına gelecek. 65'ten sonra sağlanan büyük istikrar ve ekonomik kalkınma, büyüme hızına rağmen 27 Mayıs darbesinin meydana getirdiği tahribat ve demokrasinin, nizamın sarsılmasıyla, hukuk devleti ilkelerinin sarsılmasıyla çok ciddi bir krizin içine girecek Türkiye. Bu Bu yıl yine ciddi bir devalüasyon var. Bir Amerikan doları 15 TL oluyor. İsterseniz buna kısaca biraz yakından bakalım. 1960'ların sonlarında giderek artan döviz sıkıntısına bir çözüm getirmek amacıyla 9 Ağustos'ta Türk lirası devalüe edildi. 1969'da döviz transferlerindeki gecikmeler 10 ayı bulmuştu. Hükümet Uluslararası Para Fonu yani IMF ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yani OECD gibi kuruluşların devalüasyon yapılması gerektiği yönündeki uyarılarını iç dengeler nedeniyle dikkate almıyordu. 69 seçimlerinden sonra kurulan hükümet de aynı tavrı bir süre sürdürdüyse de durumun giderek kötüleşmesi üzerine 1970'te devalüasyon kararı almak zorunda kaldı. O zamana değin bir Amerika Birleşik Devletleri doları 9 Türk lirası iken bu devalüasyondan sonra 15 Türk lirası oldu. İlk bakışta Türk lirasının değeri %66 gibi çok yüksek bir oranda düşürülmüş gibi görünmekle birlikte fiili devalüasyon oranı daha da düşük düzeydeydi. Çünkü damga vergisi ve diğer bazı harçlar düşürülmüş. Ayrıca Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri için ABD doları kuru 12 Türk lirası olarak belirlenmişti. Sabitlenmiş yani. Bu dönemde devalüasyon kararının yanı sıra ihracatı özendiren bazı kararlar da yürürlüğe konuldu. Türkiye'de daha önce 1958'de büyük çaplı bir devalüasyon yapılmıştı. Ancak 1970 devalüasyonunun sonuçları 1958'dekinden çok farklı oldu. Öncelikle ekonomi devalüasyonu çabuk tepki verdi. İhracat hemen yükseldi. Türkiye'ye gönderilen işçi dövizleri arttı. Ülkenin ödemeler dengesinde gözle görülür bir iyileşme sağlandı ve Türkiye yeniden dış kredi sağlayabilir duruma geldi. 1970 devalüasyonun 1958'dekinden farklı bir sonucu da ekonominin durgunluğa girmeyip hızla büyümesi ve enflasyonun yükselmesi oldu. Evet, yani bu bahsettiğimiz siyasi problemlerin yanında bir de ekonomide böyle bir problem var. Yine bu dönemde sağı aslında parçalayacak, Adalet Partisi'nin oylarını bu manada düşürecek, sağdaki parçalanmayı artıracak bir başka gelişmek de Necmettin Erbakan'ın siyasete girmesi ve giderek ayrı bir siyasi harekete, Milli Nizam Partisi'ne doğru yönelmesi. Buna da biraz bakmak lazım çünkü Necmettin Erbakan da Adalet Partisi içinde siyaset yapmak istemişti ancak buna izin verilmedi. Bunun üzerine o ayrı bir yola girdi. Bu da netice itibariyle Adalet Partisi'ni ve merkez sağı bölecek gelişmeleri hızlandırdı. Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçildikten sonra genel olarak 1950'lerde Demokrat Parti, 1960'larda da büyük ölçüde Adalet Partisi içinde merkez sağ eğilimler kendilerini ifade ettiler. Bu milliyetçi, muhafazakar, o zamanki ifadesiyle mukaddesatçı eğilimlerin bir araya geldiği bir çatı parti anlamına geliyordu. 26 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi adıyla ayrı bir parti ortaya çıktı. Konya Bağımsız Milletvekili Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı tarafından kurulan Milli Nizam Partisi, Adalet Partisi'nden ayrılan iki milletvekilinin de katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 milletvekiliyle temsil imkanı buldu. Partinin genel başkanlığına getirilen Erbakan, Necmettin Erbakan, 1926 Sinop doğumluydu. İlk öğrenimini Kayseri ve Trabzon'da, orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1948'de İstanbul Ticaret Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. Bir süre aynı fakültede asistanlık yaptıktan sonra Almanya'da bir teknik üniversitede doktora çalışmalarını tamamladı. 1954'te doçent, 1965'te profesör oldu. 1956'dan 1963'e kadar Gümüş Motor Dizel Motorları Fabrikası'nda genel müdürlük yapan Erbakan, 1966'da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığı'na seçildi. 1967'de Odalar Birliği Genel Sekreterliğine getirildi. Bu dönemde genel olarak büyük sanayi ve tüccarlara karşı Anadolu'nun orta ve küçük tüccar ve sanayilerinin müdafasını üstlendi. 1968'de Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme seçimlerinde Adalet Partisi'nden aday olmak istedi. Ama Adalet Partisi bu isteği geri çevirdi. 1969'da Odalar Birliği Genel Başkanı seçildi. Ama Adalet Partisi hükümeti seçimleri geçersiz sayınca bu görevden uzaklaştırıldı. 1969 milletvekili genel seçimlerinde adaylık için yeniden Adalet Partisi'ne başvurdu. Adalet Partisi bu talebi bir kez daha reddetti. Bu sefer Necmettin Erbakan Konya'dan bağımsız aday oldu ve milletvekili seçildi. Necmettin Erbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdikten sonra Milli Nizam Partisi'nin kurulmasına öncülük etti. Evet, Milli Nizam Partisi'nin programında milli manevi kalkınmaya önem veriliyor. Parti ahlak ve fazilet kavramlarını ön plana çıkarıyor. Serbest rekabetçi ekonomik anlayışın karşısında biraz devlet müdahalesini esas alan bir nizam sağlanması düşüncesi var. Avrupa ekonomik topluluğuna girilmesine karşı çıkıyor parti. Türkiye'de ağır sanayi yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini söylüyor, savunuyor. Hatırlayacaksınız Odalar Birliği'nde de sanayi dairesine seçilmişti. Necmettin Erbakan'ın öteden beri sanayileşme ve ağır sanayiye ağırlık veren bir mücadele yürüttüğünü ve bunu da esas itibariyle taşra, küçük işletmeler, orta işletmeler üzerinden yürütülen onların desteğiyle onların önüne açılmasını hedefleyen bir mücadeleye dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani burada Milli Nizam Partisi ve Erbakan sadece milli manevi değerler, muhafazakarlık, mukaddesatçılık üzerinden değil, ciddi bir sanayileşme hamlesi ve onu arkasında onu hayata geçirebilecek bir sınıfa dayanan ve bir zümreye dayanan bir mücadele de yürütüyor. Bunun altını çizmek lazım. Zaten bu yeterince görülmediği için daha sonra Milli Selamet Partisi'nin, Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra büyüdüğünü, büyüyeceğini göreceğiz. İlk başlarda bu marjinal bir grup olarak çeşitli çevrelerin etkisiyle değerlendiriliyor ama zaman içerisinde bu partinin, Erbakan'ın marjinal bir grup olmadığı ortaya çıkacak. Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Mart 1971'de Milli Nizam Partisi hakkında laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle dava açıyor. Sonuçta Anayasa Mahkemesi 21 Mayıs 1971'de partinin kapatılmasına karar veriyor. Bununla birlikte partinin yöneticileri hakkında herhangi bir ceza davası açılmıyor. Erbakan, Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasından sonra İsviçre'ye gidiyor. Bir süre orada kalıyor. Kapatılan partinin kadroları da yaklaşık 1,5 yıl sonra 11 Ekim 1972'de Milli Selamet Partisi adıyla yeni bir parti kuruyorlar. Milli Selamet Partisi'nin kuruluş çalışmaları içinde yer alan Erbakan'ın bu partiye resmen 1973'ün Mayıs ayında katıldığını görüyoruz. 20 Ekim 1973'te partinin genel başkanlığına getiriliyor. O tarihten sonra Milli Selamet Partisi 12 Eylül 1980'e kadar Türkiye'nin siyasal hayatında etkin bir rol oynuyor ve giderek Türkiye siyasi hayatındaki kalıcı dört eğilimden birisi haline geliyor. Dediğimiz gibi burada özellikle Adalet Partisi'nin Demirel'in sağın bütün renklerini ihtiva edecek bir zenginlik uyum noktasında eksiklik gösterdiğini ifade edelim. Hatırlayacaksınız bu dönemde işte Demokratik Parti'nin kuruluşu da söz konusu olacak. Kısaca onu da hatırlatalım. Adalet Partisi'nin içerisinde baştan itibaren Ragıp Gümüşbala Genel Başkan'ın yerine gelmek üzere bir rekabet söz konusu. Bu rekabette bir yanda Süleyman Demirel var, diğer yandan da Saadettin Bilgiç var. Bu ikisinin arasında bir rekabet söz konusu. Saadettin Bilgiç zaten partinin içerisinde, partinin kuruluşunda, teşkilatlanmasından sorumlu. Onun genel başkan yardımcılığı, vekaleti sayesinde parti kongreye gidiyor. Dolayısıyla Saadettin Bilgiç başlangıçta çok avantajlı ve favori aday. Buna rağmen Süleyman Demirel parti kongresinde Saadettin Bilgiç'i yeniyor. Bu tabii şaşırtıcı da oluyor. Bunda biraz Saadettin Bilgiç'in belki o dönemin şartlarına göre daha mücadeleci, Süleyman Demirel'in daha esnek, mücadele yerine problem çözme, kalkınma mesajlarının etkisi oluyor ve aynı zamanda işte iki şahıs arasında yapılan mukayesede Süleyman Demirel lehine bazı kamuoyunda oluşan olumlu kanaatlerin de etkisi söz konusu oluyor. Ancak bu mücadelenin hani bir tortu bıraktığı ortada. Buna rağmen Süleyman Demirel o zaman partinin parçalanmasını engelleyecek bir tavır takınarak Saadettin Bilgiç'i hükümete alıyor. Saadettin Bilgiç'in etrafındaki isimleri de partiye kazandıracak, hükümete kazandıracak bir takım çalışmalar içerisinde oluyor. Ne yazık ki zaman içerisinde 1965 seçimleriyle beraber zafer kazanmış, 69'da bir daha zafer kazanınca bu özeni göstermediğini, bu özeni muhafaza edemediğini görüyoruz Demirel'in. Bu da parti içerisindeki zaten geçmişte iki farklı adayın etrafında yaşanan kırılmanın, ki bu biraz daha muhafazakarlarla daha merkezciler arasındaki bir mücadeleye de dönüşmüş durumda. Yani bunun bir ideolojik çerçevesi ve aynı zamanda belki partide kıdemli kıdemli olmama gibi, teşkilattan gelip gelmeme gibi bir çerçevesi de var. Bu da tabiatıyla bu problemi tam anlamıyla çözülmemiş bir problem olarak ileriye taşıyor. Burada önemli olan husus özellikle Genel Başkan'ın Süleyman Demirel'in burada göstereceği yetenekti. Ne yazık ki 1970'e geldiğimizde Süleyman Demirel ilk Adalet Partisi Genel Başkanlığı seçimini kazandığında gösterdiği esnekliği göstermek yerine partideki hakimiyetini, gücünü göstermek gayretine girince karşı taraf neticede biraz önce ifade ettiğim gibi önce hükümetin kendi hükümetlerini, kendi partilerinin bütçesini reddediyorlar. Bilahare de buradan başlayan kırgınlık bir kopuşa gidiyor ve Demokratik Parti'nin önünü açıyor. Hatırlayacaksınız biraz önce de Necmettin Erbakan'ın partisine iki Adalet Partisi milletvekilinin katılmasından bahsettik. Keza Necmettin Erbakan'ın Adalet Partisi'ne girmek istediği halde buna izin verilmeyişinden bahsettik. Halbuki bütün bunlar olmasa Adalet Partisi belki de bu 69'daki oy nispetini de artıracak, muhafaza edecek en azından sağın, merkez sağın Demokrat Parti'nin bir devamı olarak yeniden seçim kazanabileceği, siyasi istikrarı sağlayacak, en azından sağın parçalanmasını engelleyecek bir performans gösterebilirdi. Ama işin bir kısmı bu. Diğer taraftan da biraz önce ifade ettiğimiz gibi 60'lardan beri başlayan bir cuntacılık kazanı var. Bu kazan da netice itibariyle Adalet Partisi'ni, iktidarı zorluyor, öngörülmeyen bir problemler çıkıyor. Bu yüzden bunu da önümüzdeki programlarda yeniden ele alacağız. Bu bakımdan 1970 Türkiye siyaseti bakımından fevkalade kritik bir kırılma yılı, merkez sağında parçalanma yılı. Bir dahaki programda devam etmek üzere. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.